Ayrım 8. Çikolata kaplı hüzünler. Sayfa 96. Kırılgan, narin, beyaz bir günün petallerini okşarcasına özenli birer birer kızıl yalımların ortasına bırakıverdim onları. Orada birleşip yeniden can bulacaklar avuntusuna sığınarak. Kızıl yalımlar arsız bir iştahla avını yutuyor, kazandığı güçle şöminenin üzerine doğru hızla yükselirken sarı daha parlak bir renge bürünüyor. Sonra da tekrar eski bildik haline kavuşup yeni avlara kucak açmaya başlıyor, hazırlanıyordu. Neredeyse yarısını boşalmıştı çantanın ama işin zor yanı gerideydi. Sıra bizim yaşanmışlıklarımızdaydı çünkü. Kerem'in, benim çocukluğumuzun. Albümler, kutular, zarflar dolusu fotoğrafı elemek, bir süre daha varlıklarını sürdürmelerine izin verilenlerle işlevine nokta koyulanları birbirinden ayırmak haftalarımı almıştı. Gökçe ile Gökhan'a doğdukları günden bugüne kendilerine ait fotoğrafları içeren birer albüm hazırlamıştım. Bir de yeşil albümü. Bu zorunlu kıyımdan uzak tutmuştum. Ona kıyamazdım. Beraberliğimizin özüydü o. Her yıl evlilik yıldönümümüzde fotoğrafçıya gider, çektirdiğimiz fotoğrafları o yılın sayfasına yerleştirirdik. Hiç aksatmadan tam 25 yıl sürdürdük bu işi. Albümün son yaprağına geldiğimizde çekilecek fotoğrafların da tükeneceğini nereden bilebilirdik? Bilseydik en az 40-50 yapraklık bir albüm almaz mıydık? İlkinde yalnız Kerem ve ben, ikincisinde Gökçe kucağımızda, 3 yıl sonrakinde de Gökhan. Çocuklar büyüyor, biz olgunlaşıyoruz. Yıldan yıla büyüyen, olgunlaşan sevgilerimiz gibi. Kendilerinin olmayan anı öbekleriyle çocuklarımı bunaltmaya hakkım yoktu. Gökçe ile Gökhan'a bir tek içten gelen zorlamasız bir sevgiyle ve özenle saklayacaklarına inandığım yeşil albüm bırakmam yeterliydi. Onu asla incitmeyeceklerinden emindim. Çünkü orada hepimiz vardık. O bizdik. Geriye kalan yalnız Kerem'le bana aitti. Üniversite günlerimiz. Amfide, kantinde, okul gezilerinde, sonra nişan ardından düğün, verilen özel pozlar, hazırlıksız yakalanılan doğal yansımalar, dostlar, kalabalıklar, gruplar, dernek toplantıları, özel geceler. Benim için ölçülemeyecek değerdeki bunca şey torunlarıma hatta çocuklarıma ne verebilirdi ki? Garipti, anıların sahipleriyle yaşadığını, onların yitmesiyle kendi işlevlerini de yitiriverdiklerini yeni yeni anlıyordum. Haksızlıktı bu. Yatsınamaz ama isyan da edilemez bir haksızlık. Parantez içinde. İçimin acıması umarsızca boyun eğişimden mi acaba? Şöminenin ateşinde yanan aslında sensin. Yalımların kızıldan sarıya yükseldiği yere yüreğini koymuşsun. Kızılın donukluğu, çakımların coşkulu şahlanışlarıyla parlak sarıya dönüştüğünde tüm duyguların acıyı yudumluyor. Acının rengi siyah mı anne? Annemin öldüğü gün karalara bürünmüş kadınların yasında acıyı siyah renkle özdeşleştirmiştik Gülçe. Acının rengi olmaz demiştim kızıma. Yanılmışım. Acının rengi sarıydı. Zaman kazanmaya çalışırcasına ağır devinimlerle termosa uzandım. Bir fincan daha çay doldurdum. En az fotoğraflarla vedalaşmak kadar sancılı bir kopuşun hazırlığındaydım. Kucağımda tüm yazdıklarımız vardı. Kerem'den bana, benden Kerem'e, pembe pelür kağıtlara yazılmış mektuplar. Kerem'in askerdeyken her gün ama her gün bir tane gönderdiği kartpostallar, özlemle, sevgiyle harmanlanmış duygu yüklü satırlar, şiirler, kısa ayrılık dönemlerimizde gidenin kalana bıraktığı, evin dört bir yanına serpiştirdiğimiz sıcacık notlar, dizeler. Rastgele bir zarf çektim aralarından. Biriciğim diye başlamıştı mektubuna Kerem. Gerisini seçemiyordum. Satırların arasında Kerem'in yüzü vardı. Sözcükler, harfler, onun gözlerinde, alnında, dudaklarında çılgın titreyişlerle dans ediyorlardı. O an yanaklarımdan inen damlaların sıcağını duyumsamadım. Pembe kağıtların üzerinde Kerem'in gözleriyle buluşuyorlardı. Okuyamayacaktım. Gereği de yoktu zaten. Zamanında okunmuş, sözcük sözcük içilmiş, ezberlenmişti her biri. Oyalandıkça gücümü yitirdiğimin ayrımın ayrıdındaydım. duygusallığa harcadığım zamanı geri getirmek istercesine tek tek değil öbek öbek doyurmaya başladım şöminenin ateşini. Zarflar, kağıtlar, kartpostallar havada uçuşuyor, kızıldan sarıya devleşen yalımlar yükseklere, daha yükseklere boy veriyordu. Çanta boşalmıştı. İçindeki sedef kakmalı ceviz kutuyu saymazsak, Gülistan, iki kuşak boyunca uygulanmış, acımasız kıyımlardan sıyrılarak anneannemden bana ulaşabilen tek parça, benim sevgili gül bahçem. Abartılı çiçek tanzimlerinden, gösterişli buketlerden hoşlanmadığımı bilirdi Kerem. Tek bir gül yeterdi bana. Özenle seçilmiş tek bir kırmızı gül. Özel günlerimizin değişmez armağanıydı bu. Dalındayken çiçek olmaktan öteye geçmeyen o gül, Kerem'in elinde dünya üzerindeki tüm tek taş pırlantalardan daha değerli bir armağana dönüşüverirdi. Her seferinde aynı coşkuyla alır, kuğu boyunlu kristal vazoma yerleştirir, bir an önce Gülistan'daki yerini alması için sabırsızlanarak kurumasını beklerdim. Kutunun kapağını açtım. Birbirine benzeyen, bilinmeyen, birbirinin aynı diyeceği kadar eş güllerime uzun uzun baktım. Hepsini tanıyordum. Ne gün ne için verildiklerini hiç şaşırmadan sayabilirdim. İçlerindeki tek beyaz gül düğün gecemizde almıştım Kerem'den. Şu koyu şarap renginde olanını ilk evlilik yıldönümümüzde tuvalet masamın üzerinde bulmuştum. Hemen yanındaki de Gökçe'nin doğumunda kızımla beraber kucağıma bırakılmıştı. Böyle olmayacaktı. Uzayan vedalaşmalar zaten örselenmiş duygularımı iyiden iyiye yoğunlaştırıp sele dönüştürmekten başka ne işe yarardı ki? Güllerden bir tanesini aldım. Sıkmadan, incitmeden, okşarcasına avucuma hassettim. Kurumuş narin patellerinden bedenime geçen o dingin sıcaklığın tüm hücrelerime yayılmasına izin verdim. Ayrılabilirdik artık. Şarap tortusunu çağrıştıran minik gül topunun güçlükle açtığım parmaklarımın arasından kayıp yalımlarla kucaklaşmasını izlerken içimde daha önce hiç tanımadığım buz gibi bir boşluğun oluştuğunu duyumsadım. Boşluğun göz bebeğinden dalga dalga yayılan yabansı soğukluk teklifsizce her yanımı sarmaktaydı. Üşüyordum. Garip, öncekilerden çok farklı bir üşümeydi bu. Bedenime egemen olan ayaz ateşin bağrından kopuyordu sanki. Adım adım ivmelenen şiddetli bir titreme nöbetine doğru hızla sürükleniyordum. Gece boyunca göz kürelerimde konuşlanan yakıcı damlalar direncimin hepten tükendiği bu anı beklemiş gibi özgürlüklerine kavuşvermişlerdi. Yazık ki onlara engel olacak güçte değildim. Parantez. Çocukluğumda bile ağlamazdım ben. Gözyaşı zayıflığın, güçsüzlüğün dışa vurumuydu. Asla seçenek olamazdı bana. En zorlu savaşımlardan, en karşı konulmaz duygu sağanaklarından başı yukarıda dimdik çıkabilen ben. Şimdi ağlamaktan korkma yavrum. İnsan yeri geldiğinde ağlamayı bilmeli. Ağlamak ruh ve bedenin yolunda gitmeyene verdikleri ortak tepkidir. Bedenime tutsak eden titremeler gitgide büyük sarsıntılara dönüşüyordu. Dişlerim birbirine vuruyor, güçlü devinimlerle sarsılan ellerimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Bilirsin, üşüme ruhta başlar. Beden yalnızca ruhun eylemini paylaşır. Ruhun üşümesi durmadıkça ne yapsan ısınamazsın. Firdevs'in bıraktığı kırmızı yün battaniyeye doğru uzandım. Beceriksizce örtünmeye çalıştım. Gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm Firdevs'in ürkek bakışları oldu. Abla, oturduğun yerde uyuyakalmışsın. Şömine de sönmüş. Battaniyeyi üstümden attığım gibi yerimden fırlayıverdim. Ayaklarımın dibinde kapağı açık öylece duran Gülistan'ı kucağıma aldım. Elimi şöminedeki gül yığının içine daldırdım. Bir avuç gülü parmaklarımın tüm gücüyle sıktım, bıraktım. Gri taneciklerin parmaklarımın arasından kayıp Gülistan'a akmalarını buruk bir keyifle izlemeye koyuldum. Bir avuç, bir avuç daha, bir avuç, bir avuç daha. Ellerim, tırnaklarım külebelenmişti. Firdevs şaşkınlıkla izliyordu beni. Gülistan'ın artık gülleri değil, külleri yaşatacağının ayrımında olmadı. Dur ben ateşi yakayım abla, diyecek oldu. Başımı iki yana salladım. Sakın ha dedim. Ateş külden daha soğuk. Bundan sonra asla ateş yakmayacağımı, Gülistan'ı dolduran küllerin sıcaklığıyla ısınacağımı nasıl anlatabilirdim ki ona?